nasıl hürriyet imanın hassasıdır?
Evet, şimdi hürriyeti çok çeşitli tabir ve tefsir edenler çıkmıştı diyordu. Hatta bazıları hürriyet ibahe mezhebi veya bolşevizm mesleği kabul ederek hürriyet, efendime söyleyeyim, cehennemin ateşi gibidir. Değil mi? Ve kafirin özelliklerindendir hürriyet. Biz bu hürriyeti nasıl kabulleneceğiz? Üstad da tamamen onlardan farklı bir kanaat ortaya koyuyor. Hayır diyor, onlar o zavallı insanlar hürriyeti hayvaniyetle karıştırmışlar veya ibahe mezhebi zannetmişler. Esas hürriyet Allah'ın lütfudur, imanın hassasıdır. Rahman isminin, değil mi, tüm mahlukatı, atiyeti Rahman dediği, onu da ifade etmiştik. Yani insanlara özel bile olsa bütün mahlukata umumi anlamda bir hürriyet nimeti Cenab-ı Hak vermiş. Yani sadece insana değil, Rahman'ın bir nimetidir hürriyet. Nebatattan hayvanata, ne yaratılmışsa onun kendi çapında bir yaşam alanı, bir koordinatları var. O hususta hürriyet tev'em, ikiz olarak yaratılmış. Bu da imanın hassasıdır. Yani iman arttıkça, iman parladıkça hürriyet de ona göre ne yapar? Gelişir, inkişaf eder. Evet.
El cevap, zira rabıtayı iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye, o adamın izzet ve şehamet imanisi bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imanisi bırakmaz.
Şimdi ne dedi? Hürriyet imanın hassası olup Rahman'ın bir atiyesidir. Onun şimdi tefsirini yapıyor. Çünkü insan Allah'a kul oldu mu hakiki hürriyete kavuşmuş olur. Çünkü bir insan Allah'a halis bir abd oldu mu, onun mülkü olan kainat kendisini mülkü gibi oruyor, değil mi? Üstad öyle diyor. Çünkü ubudiyetin kemali nispetinde de hürriyet artıyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan ve bilmeyen, rububiyetini başkasına yapan ve ubudiyetini başkasına yapan, rububiyet olarak başkasının tasarrufu altına giren bir insansa, onun sayesi altında, onun hükmü altındaki hürriyet alanlarından istifade eder. Mesela şimdi diyelim Amerika vatandaşı, Kanada vatandaşı, Kanada vatandaşı olan bir adam her yere ne yapıyor? Vizesiz giriyor, değil mi? Biliyorsunuz öyle, değil mi? Kanada vatandaşı oldu mu pasaporttan her tarafa gidebiliyor.
Genelde.
Evet.
Dünya genelinde.
Evet, dünya genelinde. Kanada'nın vatandaşı budur. O ülke dünya kendini nasıl tescil ettirmişse, benden zararlı, terörist, size zararlı insan çıkmaz. Bu bir emniyettir işte. Bütün dünya Kanada pasaportunu gördüğü zaman vize istemiyor. Gereksiz girebilirsiniz diyor. Şimdi bazı insanlar var ki bırak vizeyi, bir de adamı girerken ilaçlıyorlar. Mikrop sokmasın diye. Bu tip milletler de var. Vize de kifayet etmiyor. Adamı bir tedaviden gözden geçiriyorlar, değil mi? Bir de bazı muameleye tabi tutuyorlar ki ne olur ne olmaz. Bizim insanımız onun maddi ve manevi sıkıntısından arıza almasın diye. Bak, bu tip milletler de var. İsmini vermeyelim. Şimdi mesela Türkiye, Türk vizesi de pasaportumuz var ama vizesiz çok yerlere ne yapamıyoruz? Gidemiyoruz yani. Yeni yeni hükümet bazı anlaşmalar yapıyor. Bunu niye örneği verdik? Dünyada bile bu böyledir yani. Sen padişahın yaver oldun, bütün kapılar sana açılır. Padişaha itimat etmezsen her memurun, her inzibatın, her idarecinin elini öpmek gibi bir mahrumiyet, bir perişanlığı kabul etme mecburiyetinde kalacağız. Yani bu uluhiyette de böyledir. Ya her şeyi bir olan Allah'a vereceğiz ve her bir şeyi uluhiyet vererek rezil ve perişan olacağız. Aynen bunun gibi ya Cenab-ı Hakk'a ubudiyetimizi, kulluğumuzu arz edeceğiz, Rab olarak onu tanıyacağız, o zaman onun mülkü bizim mülkümüz gibi olacak. Hürriyet alanlarımız genişleyecek. Bu mülkte istifade ederken maddisinde teknolojinin, medeniyetin, maddi imkanların geliştiği nispetle, maneviyatında ise kalbin ve ruhun inkişaf ettiği nispetle alanlar bizim için açılacak. Şimdi anlatabildim mi? Yani şimdi Allah'a tabi olmanın bizim önümüze açtığı alana bu noktada bakın. Bir insan Rabbine itibar etti mi, mülk onun oluyor. Bu mülkte istifade iki türlü oluyor. Bir tanesi maddi anlamda Allah'ın vermiş olduğu yetenekleri inkişaf ettirerek, değil mi? medeniyeti teknolojinin uzanabildiği imkanlara kadar istifade etmek. Uzay gemisiyle nerelere gidiyoruz? İnternetle her tarafı gezebiliyoruz. Bu bir örnek. O mülkte rahatlıkla tasarruf edebiliyoruz yani. İkincisi manen yani mekanizmalarımızı harekete getirerek manen gelişerek bu defa da Cenab-ı Hakk'ın bu mülkünde maddi alemin gidemediği, maddi tasarrufun değil mi semtinden geçemediği diğer alemlere kalben, gönlen, ruhen gidip oraları temaşa etme, hatta Muazzez Üstadımızın ifadesine göre bir kainatı alıp akıl odasında misafir ederek enini boynu böyle içini dışını inceleme gibi Cenab-ı Hak o insana bir mahiyet, bir yetenek, bir istidat nasip ediyor. Akıllılık burada değil mi? Allah'ı Rab kabul etme, Allah'a ubudiyet yapmakla mülkün zalim tasarrufundan veya yanlış baskılarından fikren kurtulmaktır. Pencereden seyredip işlerine girmemek bence bu anlama geliyor. Oldu mu? Evet.
Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez.
Bir daha oku.
Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı
evet.
Bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez.
Bir padişahın doğru bir hizmetkarı. Bir çobanın tasarruf altına giremez ki. Ya padişah. Peki bunun öbür türlü cephesi de var. O da nedir? Yine bir padişahın doğru hizmetkarı. Değil mi? Gariban insanları ezme zilletini de göstermez. Anlatabildim mi? Büyük insanlarda bu vardır yani. Mesela Şah İsmail kendisi Yavuz Sultan Selim Han'la harp etmekle beraber Şah adam yani. O da İran'ın sultanı. Osmanlı şeyini yakalamış siz söyleyin askerini. O da keşfe gelmiş yani. Keşif ekibinden bir tanesi, kadrosundan bir tanesini yakalatmış. Kendi ordusuyla ilgili Sultan Selim'e bilgi götürecek yani şeyin ordusuyla ilgili. Şah İsmail yakalanıyor. Ondan sonra huzura çıkarıyorlar. Nedir benden talebin diyor. Çünkü düşmanı yakalamış oluyor. Şahım diyor, eğer müsaade edersen sultanımın ordusuna gidip senin askerlerinle harp etmek isterim diyor. Bana bu hakkı ver diyor. Onun da bir adeti varmış. Serbest bıraktırdın arkadan vurdururmuş okla. Şah İsmail. Hadi git o zaman diyor. Atına binip hızla giderken okçular ok ve yaylarına davrandığına dokunmayın diyor. Bu askeri öldürmek bize yakışmaz diyor. Bu kadar mert, bu kadar yani kalender bir insanı vurmak bize yakışmaz, değmeyin gitsin diyor. Bir tane fazla olmuş oluyor yani, ne olacak? Bak yeri geldiği zaman büyüklüğün şanı icabını yerine getiriyor. Bizde de öyledir. Yani mesela ya bir tokat vurup da yere sereceğin bir adam insan tenezzül etmez. Yani. Ermenilerin tenkil meselesinde veya diyelim esirleri ne yapacağız konusunda şimdi esirleri bıraksan bela, senden harp edecek. Şimdi götürsen o zor ve ağır şartlarda sana bir yük, o kadar insan nasıl götüreceksin? Bir de muharebe anındasın yani hem esiri kor hem de düşmanla harp et. Çok riskli bir iş olmasa sebebiyle talimat vermişler, herkes esirini öldürecek. Bizde bir doktor kardeş vardı, onun dedesi de o mücadelede bulunmuş. O adamdan ben bizzat dinledim. Yaşlanmıştı ama bayağı. Ya ben de diyor bir Ermeni'yi götürdüm diyor bir çukura diyor. Böyle bana masum masum bakıyor. Çünkü biliyor başına gelecekleri. Ya silahı doğrultuyorum tetiğe dokunamıyorum. Ya ciğerim yanıyor diyor. Ama biz yaptıkları gözümün önüne geliyor diyor. O zulümleri. Mesela Erzurum'un köylerinde küçük küçük mescitleri içine insanları doldurmuşlar. Karı, kız, erkek, kadın, ihtiyar ne varsa doldurmuşlar alabildiğine. 3-4 tane daf edersiniz otosuna 4-5 tane yorgan sarıp bağlamışlar. Yorganları da gazla iğdeni ıslatmışlar gaz yağıyla. İçeriye atıp hayvanları ateşe vermişler. Kapıları kapatmışlar. Böyle zulmetmişler. Artık o hayvan o haliyle bir tane canlı bırakmıyor içeride. Kimsenin kaçacak yeri değil. Bunlar da gözünüzün önüne geliyor. Ula dedim bana bir söyle sana seni gebertme bir şey yap buna bir tokat vur dedim. Ya bir şey yap. Böyle durmakla öldüremiyorum seni. O da böyle boynunu bükmüş duruyor. Mecbur. Talimat var. Öldürdüğümüzde kulağını kesip götürüyoruz ki yani şey olsun. Delil olsun. Ya öldürdün mü bıraktın ben nereden bileyim? Her esir iki tane kulağını mecbur getiriyorsun. Netice itibariyle mecbur öldürdük adamı. Yani şunu demeye getiriyor. Yani büyüklük ve asalet eğer menbaından kaynağından gelirse o insan tezellüle tenezzül etmediği gibi oldu mu? Zulme de tahakküme de onun fıtratı mensup olduğu yücelik ve şey şeref şey etmiyor. Müsaade etmiyor yani. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ya Resulullah beni ruzu mahşerde kim muhasebemi görecek diyor. Beni imtihana kim tabi tutacak? Allah tutacak diyor. O zaman ben kurtuldum ya Resulullah diyor. Adam ben kurtuldum ya Resulullah. Keyif ediyor sen nasıl kurtuldun? Çok şefkatli, merhametli, âli cenab, izzetli ve şerefli bir zat. Sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan bir zat. Tam öldüreceği zaman, intikam alacağı zaman, kahredeceğim affetmesini bilir diyor. Adam. Affetmesini bilir diyor. Dokunmayın tamam şey değil. Affetmesini bilir. Peygamber Efendimiz'in o kadar hoşuna gidiyor ki. Hele bunu bana bir daha söyle diyor. Allah'a üstün zan ya. Ya ben günahkar bile olsam yani Allah'ın affı kahvedereceği arasında kalmak var ya. Beni hayat boyu, ömür boyu ya diyelim yaşam boyu cehennemde yakar mı? İnşallah bir affa maruz kalırım. Bu bir cephesi. Bak bu günah öyle azim bir günah ki. Bu suç öyle bir ona buna zarar veren, şahsı manevi zarar veren bir suç ki korkarım Allah beni cehennemden çıkartmaz. Bu da havf cephesi, o da reca cephesi. O bedevi bu haliyle Peygamber Efendimiz'i güldürmüş yani. Tebessüme getirmiş aleyhissalatü vesselam. Evet, devam et.
Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez.
Etmez ya.
Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. Ya. İşte asr-ı saadet. Ha.
Bak nedir bunun en güzel örnekleri? Açın fıkıh kitaplarına bakın. Değil mi? Mesela bir deveye ne kadar yük yükleyebilirsin? Affedersin bir atı dövebilir misin? Dinlendirmeden hayvana her zaman vazife ifa ettirebilir misin? Bunların bile hakları, hukukları tayin ve tarif edilmiş. Horoza sövmenin cezası diyor. Horoza sövmenin cezasını koymuş senin dinin. Masum hayvana küfretmeye hakkın yok. Bırak şey etmeyi, zulmen öldürmeyi. Niye? İşte iman. Eğer hürriyetin içerisinde işin mekanizması olursa hakiki hürriyet bu hürriyettir. Bu insan layıkına ibadet eder. Na layıkına itibar etmez. Ancak zulüm noktasında da başkasına zarar vermeye tenezzül etmez. Adaletli davranır. Demek ki iman geliştikçe hürriyette ne oluyor? Hakiki olarak inkişaf ediyor. Evet.
Sual. Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız?
Aha. Şimdi hürriyet madem iman hassasıyla gelişiyor. Biz de müminiz. Bizim ağalarımız var, beylerimiz var, müderrislerimiz var, meşayıklarımız var, paşalarımız var. He? Babalarımız, analarımız bunlar bizden hürmet bekliyor, iltifat bekliyor, hizmet bekliyor. Nasıl bunlara karşı hürriyetimizi muhafaza edeceğiz? Bunlara karşı hür olunur mu? Evet.
Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır.
Tabii. Biri bizi dünyaya getirmiş, öbürü bizi idare ediyor. Başkası ülkemizi bekliyor, bekçi, ordu, paşa. Öbür taraftan ilim irfan sahibi öğretmiş, ona ilmin irfanın neyini istiyor? Hakkını istiyor, itibar et bana diyor. Meşayih, şeyh efendi manevi inkişafa vesile olduğundan dolayı o da bir itibar bekliyor. Nerede kaldı hürriyet? Evet.
Biz onların faziletlerinin esiriyiz.
Esiriyiz, evet.
El cevap.
El cevap.
Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahfiyettir.
Müthiş bir şey ya. Bak dikkat ederseniz, suçu aşağıdakilere vermiyor, yukarıdakilere veriyor. Eğer onlar kendilerine yaptıkları hizmetten dolayı in ecriye illa Allah düsturuna muhalefet ederek. Yani ücretlerini ve mükafatlarını Allah'tan beklemek yerine sizden beklerler. Zaten ihlaslarını kaybediyorlar. Neye itibar edeceksiniz o anlamdaki insana? Ya abi bunlar şeyhler veliler mi? Yok bizler de öyle. Şurada hizmet ifa ediyoruz. Abilik, kardeşlik makamı nedir bizde? Tarif ve tayin içindir. Peki kardeşlerin çoğu benden daha faziletli, benden daha liyakatli, benden daha Allah'ın da değerli, ubudiyetli insanlardır. Bu bir vazife taksimidir, makbuliyet taksimi değil ki. O zaman ne olacağız? Doğru bildiklerimizi anlatma mecburiyetindeyiz. Burada tahakküm eden, mütahakküm olan insan hürmeti de hak etmiyor demektir. Hürmet tahakkümden, hükme hürmet baskıdan gelen bir iltifat olamaz. Baskıdan ve tahakkümden gelen bu anlamda bir atmosferin icap ettirdiği bir hürmetse zaten o samimi değil. Birbirimizi aldatmayalım. Yani o hürmet samimi içten, değil mi? Şefkatten veya bu manevi mekanizmadan, irtibattan gelen bir muhabbet, iltifatsa bu kabul edilebilir. Burada bir mesele var. O da şudur. Hürmet etmeyin demek yanlış olur. Faraza sizden ileri olan ağabeylerinize vazife noktasında o makam verilmişse o makam neyi icap ettirir? Sadakati ve hürmeti icap ettirir. Oldu mu? Burada terbiye etmek itaat etmemek demek değil, itaat ettiğin insanların arızasını Allah rızası için onlarla konuşmaktır. Bunu yapmayıp da fiili veya başka türlü tavır koymak bizim sistemin dengesini bozar. O kardeşlerimiz de, o ağabeyler de kendine yapılanları hak olarak düşünmeyecekler. Allah'ın lütfü keremidir. Ben bunu hak etmiyorum ama anlatabildim mi? Cenab-ı Hakk'ın bu iltifatını da kendimden bilemem. Allah'ın lütfudur diye kendi şahsını almayacak, şahsı maneviye verecek, üstadın davasının bir esasıdır gözüyle bakacak. Bu iltifat alakayı ben neyim? Ben idare edeyim. Bunun için bana yapmak mecburiyetindedir. Mantığı onu da çığırdan çıkarır. Bu iltifatı ben yapmam, bu abim bunu hak etmiyor da pasif direnişe girip muhalefet etmek dengeyi bozar. Faydalı olmak istiyorsak fiilen değil, fikren oturup o kardeşimiz, o abimizle, abi böyle böyle oluyor. Biz buna gene edeple, hürmetle sana bu meseleyi intikal ettirelim. Birbirimize bu noktada destek olalım diye samimi insan, dürüst insan, faydalı olan insan bu yolu tercih eder. Öbür türlü kamuoyu oluşturma, aleyhte konuşma, dedikodu, gıybete atırdırma zaten dinimize muhalif olan bir şeyin neticesinde hayır da elde edilmez. Dine muhalefet ede mesleğe tavır koya koya bir güzel şeyi yerleştiremeyiz. O zaten kökten mahzurluk. Yapabiliyorsak lisan-ı münasiple bunu kardeşlerimize, büyüklerimize anlatma mecburiyetindeyiz. Evet.
Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahfiyettir.
Eğer hakiki şeyhse, o hakiki büyükse, hakiki alimse zaten tekebbür etmez. Çünkü niye? Büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahfiyettir. Evet.
Tekebbür ve tahakküm değildir.
Ha. Kibirlenmek, büyüklenmek ve mütehakkim davranmak değildir.
Demek tekebbür eden sabiyyi müteşeyyıhtir. Siz de büyük tanımayınız.
O mütekebbir olan insanlar, yani fıtratları çocuk, gururlanmakla kendilerini gündemde tutmak isteyen şeyhçilik yapanlardır. Şeyh değil, şeyhçi. Oldu mu? Ağa değil, ağacı gibi yani. Padişah değil, padişahçılık. Çocuklar oynuyor ya. Çocuklar oynuyor da mücadele ediyorlar falan. Onun işte bir gün açığa çıkacak. Sinek ne kadar tavus suretinde görünebilir.
Sual, neden tekebbür küçüklük alametidir?
Şimdi siz de büyük tanımayınızın altını bir daha çizelim. Burada bazen hatalar yapıyoruz. Büyük tanımayınız demek adamı reddedin, inkar edin, kabullenmeyin anlamına değildir. Oldu mu? Şimdi bak, ulul emir nedir ulul emir? Ulul emir bir işin erbabıdır. Hastan ulul emri kimdir? He? Doktordur. Ulul emre itaat nedir? Vaciptir, farzdır. Hasta ulul emre uyacak. Nerede uyacak? Tıp noktasında uyacak. Ama ulul emir sarhoş. Ramazanını yiyor. Günahkar bir insan. Bak, o noktası sanatına zarar vermez diyor. Bak dikkat edin şimdi. Üstadımız ne diyor askerlere? Ulul emriniz sizin zabitlerinizdir. Sizin ulul emirleriniz sizin zabitlerinizdir. Bir zabitin namaşlı harekatı onun harp sanatındaki maharetine zarar vermez. İtaatten elinizi gevşetmeyiniz. Askerliğin düzenini bozarsınız yoksa. Sevk idare etmek bir maharettir. Çok alimdir, çok abittir ama sevk idareyi bilmeyebilir. Dikkat edin, alimden fazla idareci olmaz. Alimler mümkün mü idari makama getirilmezler. Alim karar verip işi son noktaya getirene kadar atarlan Üsküdar'ı geçer çünkü. Ulema bir şeye karar vermekte zorlanırlar. İşe karar veren, yükü taşıyan, yükü omuzlayan, mesuliyet altına girmiş idarecilerdir. Ulema ne yapar? Kanaatini, görüşünü sultanın önüne kur, kara sultanın diye geri çekilir. Esas taşın altına elini koyan insan dikkatli, itinaylı karar verir, o işi söker çıkarır. Sorumluluk onundur yani. Ulema onun kadar sorumlu değildir. Bu noktada hizmetleri sevk idare ederken idari konuma getireceğimiz insanlar o sanatı iyi bilmeli. Risk taşıyabilmeli. Değil mi? O insanları muhafaza noktasında yetenek ve kabiliyetli olmalı. İnsan idare etme sanatı peygamber mesleğidir. Çok zordur. Ama idare ettiğin insanların altında veya yanında, sağında, solunda ulemadan olabilir, abidden olabilir, evliyadan olabilir. Evliyalık idarecilik makamına getirmek için şey değildir yani, bir kaide kural değildir yani. Bunları ayıralım birbirinden. Yani kendi ubudiyetimize, kulluğumuza, ferasetimize, maneviyatımıza, gördüğümüz hülya ve rüyalara bakarak ben o makama namzetim diye demek yanlıştır. İşe ehline vermek dinimizde bir kaydedir. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla bizim ulul emirlerimiz idareci olan ağabeylerimizdir. Onların fazilet noktasında bizden eksik olmaları emirlerin yerine getirmememizi icap ettirmez. Artık kebaire günaha girmiyor çünkü o sanatlarda geçerli. Bizde öyle bir şey olamaz. Bizde fark ne olur? Benim kadar okuyamıyor, benim kadar diyelim ibadetine, nafile ibadetlerden bahsediyoruz. Ha. Ama sevk idareyi biliyorsa, bu işte sevk idare ise biz o işi ona vermeye mecburiyetindeyiz. Namaz kıldırılacak. Abim kıldırsın. Yok. Orada da ehil geçik kıldıracak. O abi onun arkasında namaz kılacaktır. Değil mi yani? Ders yapılacak. Onu maharetli insan yapar. Hep ağabeyi konumunda olanlar hep ders yapacak, namaz kıldıracak, idare edecek. Her iş ona sorulacak. O zaman insan heyyola şeyiyle, hülyasıyla garip bir mahluk haline getiririz ya. Farkında olmadan insanın ayağını yerden keseriz. Şeyh uçmaz, mürit uçurur dedikleri bu işte. Adam kendini bir şey zanneder bu defa. Kararları yanlış vermeye başlar. Ama pozisyonunu, durumunu halimizle, efalimizle veya kalimizle onu anlatabilirsek o kardeş abiyi de faydalı konumda hizmet ettirebiliriz. Evet.
Neden tekebbür küçüklük alameti?
Neden tekebbür küçüklük? Bak onu da şimdi iki metin anlatacağım. Niçin yani küçük insanlar gururlanırlar? Şurayı kapatabiliriz. Onun sat hikmetini anlatacak. Mesela ben bir şey okumuştum bir ara bir takvim yaprağında. Hep onu bazen hatırlarım. Böyle bir ajandam var. Hemen hemen epeyce büyüdü ajanda. Diyor ki bir tanesi, başını diyor peraza vurmaktan en fazla cüceler korkarmış. Kapıdan çıkıyor ya. Eğilip çıkıyor cüce. Kafam pervaza değmesin diye. Sen de ne kadar büyüsün, büyüyüp boyun yarım metre. O var iki metre. Niye? Gurur var ya, enaniyet var ya. O eğiliyor yani. Sen bunu kapatamadın. Kapatmıyorsun. Halbuki uzun boylular ne yapar? Eğilir. Şimdi uzun boyun eğilmesi fıtridir. Şimdi eğilmese kafasını vuracak adam. Şimdi kısa boyun eğilmesine ne diyeceğiz? İşte o gururdur işte. Ve maalesef toplumda çapı kapasitesi küçük olan insanlar tekebbürle kendilerini topluma kabul ettirme mecburiyetinde kalırlar. Üstad Hazretleri buyuruyor ya, herhalde Mesnevi'de ifade ediyor bunu. Normal insanlar için bir tabir kullanıyor. Yani mesela normal insanlar şuna dikkat edecekler. Evinde mütevazı olacak, makamında izzetli olacak. Hani huylar ve davranışlar mahal değiştirdikçe, şahıs değiştirdikçe, zaman değişti, mahiyet değiştirir diyor ya. Diyelim ki zenginde olan bir vasıf, güçlü olan bir vasıf fakirde Yanlış oluyor. Fakirdeki de zenginde farklı. Yani fakirin izzet-i nefis sahibi, zayıfın izzet-i nefis sahibi olması lazımken bu zengin bunu güçlü adam yapsa onda gurur oluyor. Anlatabildim mi? Ondaki tevazu ve mahfiyet fakir ve zayıf kullansa riyakarlık oluyor. Bak. Tevazu güzel midir? Güzel. Kimde? Şimdi bu normal insanlarda böyledir. Fakat üstad orada ideal insanlara da diyor ki ideal insan ikisi bir yerde birleşir diyor. İkisi bir yerde birleşir, mahsur meydana getirmez. İşte bu çok özellikli bir vasıftır. Bunu peygamberler yapar yani. Yani o davranışları oldu mu peygamberler, aleyhisselam öyledir yani. Bak peygamber Efendimiz aleyhisselam her türlü davranışında hikmet vardır. İlle bizler gibi ortamı kurtarma adına burada böyle davranayım, burada şöyle davranayım demesine lüzum yok. Bunlar normal şekilde fıtri hallerini ortaya korlar. Orada insanlar ikileme düşmezler. Ve kendi izzet-i şerefini de kaybetmezler. Bir insan bir yerde büyük görünmek için izzetli olmaya mecburdur. O normal bir insandır. Ama orada bir peygamber şefkatli bile davransa o makamda şey yapmaz. Muvazeneyi, dengeyi bozmaz. Özel insanların halleri bizlerden biraz farklıdır. Bak şimdi muazzez üstadımız. Şimdi ikinden sonra tabii bir gün öğleye kadar kimseyi kabul etmiyor. Kapıdan gelenleri geri gönderiyor. Kendine ziyarete gelenleri reddediyor. Bak dikkat et. İlaçları kullanmıyor. Doktorlara müstebit doktorlar diyor. Bu mantığa ters. Bu anlattıkları tamam da üstadım. Herkesi niye kabullenmiyorsun? Melekler birisi gelse kabul etmem diyor mesela. Ta adam dağdan bayırdan aşmış gelmiş. Bin Nur talebesi. Geri yoldan çeviriyor. Bak Nazım abi rahmetli çocukken ziyaretine gelmiş. Ben onu talebeliğe kabul ettim. Gitsin demiş beni görmesene lüzum yok. Öbür taraf şarktan gelen bir ağa, bir ekrat ağasını zorla içeri alıyor. Aldırıyor hatta Zübeyir abi tokat atıyor. Sen niye benim misafirim kapıda bekle diyorsun diye. Üstadım sen ikinden öğleye kadar kimseyi kabul etmiyorsun. Melek bile gelse beni rahatsız etmeyin diyorsun. Bu dağdan gelen bir ağa. Nur talebelerini reddediyorsun. İşte farklı farklı şeyler. Bak burada insanlar ikileme düştü. Üstadın o davranışında hikmet vardır. Üstad gibi insanlar yani kendilerini kabul ettirmek için illa böyle davranma mecburiyetinde değillerdir. Onlar tabiatında büyük insanlardır. Tabında oldukları için her yerde onların hal ve ahvalleri hürmeti kırmaz. Öbür tarafta da talimatları geciktirmez yerine getirmede. Ama biz idarede böyle davranıyoruz, evimizde böyle. Niye? O bizim özelliğimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamdadır yani. Evet.
Her bir insan için içinde görünecek ve onunla nası temaşa edecek bir mertebe-i haysiyet ve şöhret vardır.
Tabii. Mesela diyelim ki nur talebesisin. Nur talebelik makamında görünme mecburiyetin var senin. Millet seni öyle biliyor. O zaman onun sana getirdiği müeyyideler vardır. Yani sen ve ben fark etmez cemaat olarak o müeyyideleri kendi hayatımıza içirmemişsek, geçirmemişsek bile alışma adına ben nur talebesiyim. Biri beni gözetler, biri beni takip eder. Yanlış örnek korsam davama ihanet etmiş olurum mantığıyla çok itina gösterme mecburiyetindeyiz. Toplumun içerisinde geziyoruz. Görürler, söylemezler. Bu mu ya adam derler ya. Bu mu dersin dinlediğimiz arkadaş? Şunun haline ahvaline bak. Yazıklar olsun. Buna da kazında gelenler derler. Bak şimdi bazılar için diyorlar. İpliği pazara çıkaran o şeyhlara bakın diyorlar. Ya biz kimin arkasında gidelim? Geçen bir hanım bana bir yer alışverişte öğrendi bizim böyle bazı manevi işlerle meşgul olduğumuzu. İşte o malum tarikatın içinde olmuş o zatın haller ahvali biz beyim ne yapalım dedi ya. Biz şaşırdık vatandaş olarak ne yapalım? Kime güvenelim diyor adam yani. Bu ihanettir ya. Bu dine de ihanettir. Bu mesleğe de tarikata da ihanettir arkadaşlar. Zaten Cenab-ı Hak öyle bir belayla müptela ediyor ki toplum içine çıkamaz artık onlar. Öyle bir lekeyle Cenab-ı Hak onun iflahını söküyor ki onların. Bu yaptığı ihanetin vatanın bedelidir o işte. Yoksa o canipten, o mekandan, o hizmeti almanın 1000 tane, 50 bin tane yolu var Allah'ın. Hasta eder ayırır. trafik kazasından ayırır. Anlatabildim mi? Katliama gider ayırır. Neyse yani. Yol mu yok? Niye böyle bir sıkıntıyla hem yaşatıyor hem de rezil ediyor? Burada yaptığı ihanetin bedelini ödetiyor çünkü Cenab-ı Hak. Masumene gitmen o kadar yolları var ki. Değil mi? Ya abicim. Onu da nasip etmiyor yani. Gidişi de izzetiyle şerefiyle olmuyor maalesef yani. Bu o zamana kadar yapılan işlerin nasıl cereyan ettiğinin bir göstergesi, bir bedeli oluyor işte. Kendimize mukayyet olalım arkadaşlar. Biz birbirimizi nur talebesi olarak bilip iman ediyoruz. Ama bizim gıratımız, bizim mizanımız, bizim keyif Allah indinde bellidir. Yani hakiki halimiz, ahvalimiz yarın o şekilde ortaya çıkacaktır. Rabbinin bildiği ortaya çıkacaktır. Yani içinde bulunduğumuz davanın ehemmiyet ve kutsiyeti bizi kendine zarar vermeye müsaade etmeyecek konumdadır yani. Yaptırmaz Allah. Kendimize mukayyet olacağız. Birbirimize dua edeceğiz bu noktada. Evet.
İşte o mertebe eğer kâmet istidadından daha yüksek ise o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir.
Yani şimdi bir ilkokul öğretmenini üniversiteye tayin etmişsiniz. Git matematik dersi verdi. O da matematikçi olsun. Ama gücü neye yetiyor? İlk öğretime. Ama nereye tayin olmuş? Üniversiteye. Profesörler makamına oturmuş matematik dersi verecek. Kendi de kabullendirecek bir profesörü ne yapacak peki bu adam? Ne yapacak talebelerin karşısında? Eğitimden öte kendini kabul ettirme adına yanlışlar yapacak. Tahakküm edecek. Notla sıkıştıracak. Başka maksat gayelere talebenin zavallı ve basit olduğunu ifade edecek. Bu ne kadar devam edecek? Peki bir de şöyle düşünün. Bir matematik profesörünü ilk öğretime tayin etmişsiniz. Git de şu matematik dersini ver diye. Ders ne? Çarpım tablosu. Bayağı kesirler. Hoca profesör ne kadar rahat anlatır. Ne kadar rahat. Hiç kurulanmaya lüzum var mıdır? Hiç. Arkadaşlar işte böyle bakın oraya. Meyve ağaçları gibi büyük ağaçlar yere doğru mütevazidir. Boş olan ağaçlar kavak ağaçları gibi yukarı doğru çıkar. Odunda da iş yoktur ha. Yaksan sıcaklığı durmuyor kavakın. Bırak planyaya gelmeyi. Kapı yapamıyorsun. Kürsü de yapamıyorsun. Değil mi abi? Siz bilirsiniz. Yaksan da ancak domates kasası, üzüm kasası bir defa kullanılıyor.
İzgara yapamazsın.
Bitti. Ama şimdi gel ceviz ağacına. Ama 40 yılda yetişmiş. Öbürüne 3 ay kafi. 3 ayda yetiştirilen insanlar, 40 yılda yetiştirilen insanlar. Bunlar önemli arkadaşlar. Buyurun.
Şayet kıymet ve istihkakı daha bülent ise.
Aha, yani boyu 2 metre, pencere 1 metre. Bir evin penceresinin yüksekliği 1 metre, adamın da boyu 2 metre. Şimdi o pencereden insanlara bakacak. Ne yapacak o adam? Ya acaba ne var ne yok arkadaşlar? Şimdi bakan adam bu adam boyunu ne kadar görecek? 1 metre. Görsün ya. Şimdi 1 metrelik seni muhatap alacaklar. 1 metrelik adam gibi sana bakarsan sen onlara o kadar istihap edeceksin ki boyun 2 metre çünkü. Bir deyme öyle bilsinler de yükün hafiflesin ya. Mahcubiyetin çıkmasın ortaya. 1 metre çapında gören bir insanın bakışına 2 metre çapında insan çözüm üretmek istiyor. Öf. Adamın üstadı olursun, şeyhi müridi şey olursun ya. Efendisi olursun. Peki pencerenin boyu 2 metre. Benim de boyum 1 metre, ayağımın altına 2 tane şey koymuşum, kürsü, onunla insanlara bakıyorum. Vay maşallah ya, şu adam makamına bak. Altında ne var? Biz buna göre bundan talepte bulunalım. Biz buna göre bu... Vallahi bizi perişan eder o adamlar ya. İki mesele sonra ne yaparız biz? Ayağımızın altında kürsüler gider, boyumuzun ne kadar olduğu ortaya çıkar. Meğer bir cemaati bırak, bir mahalle idare edemememiz ortaya çıkar. Biz bunları yaşadık bu hizmette. İsim vermeyelim bak. Ben abi falan vilayet idare etmişim maşallah. Allah kabul etsin. Gel burada bir de bizim halimiz tavrımızda nasıl bir hava bırakmışsa yani tarif için söylüyorum. Hizmetin böyle tam merkezinde değil de yani böyle kenarda hizmet eden bir cemaat değil. Kenarı içi yokmuş. Allah bilsin bizim nerede olduğumuz arkadaşlar. Benim tayin ve tarifime göre Cenab-ı Hak muamele etmeyecek. Allah aleme benim aklımı mühendis mi yapmış? Hey gel bak nurcuları bir taksim et bakayım bu nereye gidecek? Nereye gideceğimiz Allah bilir. İşin dişine içine. Hadi öyle diyelim. Peki buyur gel diyorsun. Vilayeti de iki medresi idare edemiyor. Bir de mangalda kül bırakmıyor abi, bu iş benim işimdir diye. Ya bizde bir yanlışlık var. Ya bu yetişmede bir arıza var arkadaşlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Mesai anlayışı yok. Vazife şuuru yok. Liyakat yok. Ama bir rütbe var burada. Bir rütbesi var. Rütbeyi biliyorsunuz değil mi? Allah Allah. Bu rütbenin ilerisi de yok, gerisi de yok ha. Hizmette kaldım, vakfettiğim an rütbe takılıyor. İbari bir teğmen rütbesi takın ya. Ondan sonra üst teğmen olsun, yüzbaşı olsun, gitsin bu arkadaş. Tek türde generalsin abi diyor. Üstü yok bunun işte. Herkes general. 20 yıllık da general, 1 aylık da general. Aynı işi yapıyor. Ya dünyada böyle bir meslek var mı? Dünyada bunun örneği var mı arkadaşlar? Tıptan normal bir doktora git, ihtisasa git, profesöre fark edeyim etmiyor mu? Etmiyor mu? Allah Allah korusun, işin ehline gitmedin mi? O şey var ya, ihtisas ehli bile bazen hata yapabiliyor. Artık yani organlar loblara ayrılmış birbirinden. Biri bütün vücudun tamamına bakıyor, her organa ne kadar düşer? Anlayın. Normal doktorlarda pratisyenler ne yapıyor? Bütün vücuda bakmıyor mu? Zahiren baktın mı? Bütün vücuttan anlıyor bu adam. Her şeye çözüm üretiyor abi. Profesör ciğerin bir lobuna, benim görevim ciğerin bir lobudur abi. Ya bizim pratisyen her tarafımıza bakıyor abi diyor. Valla ona git sen o zaman. git. Her organ ne kadar ilim düşer, maharet düşer anla. Anlaşıldı mı şimdi olay? Ben hizmetin her tarafına bakarım abi diyor. Bizi yok, sen şuraya bak sadece. Ya bu sistem var mı bizim meslekte? Nasıl yani? Her hizmete özel bir adam var, var. Allah'ın izniyle bizim sistemimizde de var. Var. Ben bunu yanlış telak ediyorum.
Şayet kıymet ve istihkakı daha bülent ise yani, tevazu ile evet, tekavvüs edip bravo, ona eğilecektir.
Bravo. Şimdi siz bizim Mehmet Bilir Hoca'ya deyin ki gidin külliyede Kur'an-ı Kerim dersi verin. Değil mi şimdi? Ne kadar rahattır. Ama medeni zorlanıyor. Niye? Yeni mezun olmuş, iyi bir hafız talep olursa ne yapayım abi diyor şimdi. Tabii adam öğrenmiş gelmiş Kur'an-ı Kerim'i. Bu Kur'an-ı Kerim hocanın mezun olmuş. İdare onda. Ama sanat da onda. Ziraat mezunu. Pancar mühendisi. Gidip tarlada köylüye anlatacak. Köylü bakıyor zavallı, pancarı sökmeyi bilmiyor adam yerinde. Ya onun yanında zavallı kalıyor. Yetişecek, kendini geliştirecek. Köylünün fikrini ihat etsin, köylü ona itibar etsin abi. Ben mühendisin demekle olmuyor ki. Üstada ne diyorlar uzmanlar? İmati bile bitirmemiş adam diyor. Bu ne diyor ya bu? Üstad derlen diyor, bak şimdi ben duymuşum buna. İlahiyat diploması yok adamın diyor. Kalkmış bir cemaati götürüyor, bir de kitap yazmış diyor. Peki sen üniversite hocam, sen bir mektup yaz bakayım nasıl yazıyor. Ha üstadın mektubu burada, mektubatı. Ya ortaya bir şey koy kardeşim. Sen bırak imatip mezun olup olmamayı. Evet.
Sual. Pekala, kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor, bizi düşündürür, reyin nedir? Cevap. Evvela onların hürriyeti onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır.
Şimdi meşrutiyet gelince hürriyet sadece Osmanlı'ya gelmeyecek ki, Osmanlı tebasına da gelecek. Açılım dedikleri bugün var ya, şarkla ilgili, ekratla ilgili, o zaman da değil, Hristiyanlar için, azınlıklar için veya Museviler için meşrutiyet herkese bir nimettir. Yani bahar geldi mi herkes istifade edecek. Zakkum da açacak. Kayısı da açacak. Cenab-ı Hak bahar geldi. Zakkuma tahdit korup haşhaşlara müsaade etme. Çünkü çoğalırız, insanlar ayık gezemezler. Efendime söyleyeyim ama diğer sebzelere müsaade etme. Hayır. Bu bir kanun ilahidir. Nasıl Osmanlılık bir mevsimdi, bir bahardı. Değil mi? İlim gelişti, fazilet gelişti, sanat gelişti. Tekke ve zaviyeler gelişti, medreseler gelişti, Osmanlı gelişti, Hristiyanlar da gelişti. Rahat ibadetlerini Osmanlı döneminde daha rahat, ya bahar gelmişti çünkü. Tahdit edemez. Fıtri bahar gibi. Yani bu yani idari baharlar da böyle. Şimdi Arap baharı. Bak adamlar ne mücadele. Çünkü niye? Bir bahar geldi. Ayağa kalkacağız diyor. Öbür de kalkmayacaksın diyor. Bu bahar benim içindir diyor. Eskiden bahardı. Yeni bahar nereden çıktı diyor. Yo bahar seni ayağa kaldırıyordu sadece. Bize ne bu bahardan? Senin sarayına, senin çevren, senin etrafının baharıydı. Bu Allah'ın baharıyla uyum sağlayan bir bahar değil. Allah'ın baharı o ki herkes ayağa kalkacak. Hangi mantıkta, hangi zihniyet dolusu olsun ondan hayat hakkını tanıyor. Osmanlılık bunu yapmış. Hem Osmanlı idaresi şer'i idareydi. Şer'i idarede de Hristiyanlara, kiliselerine, havralarına dokunmadı Yahudilerin. Niye? Bahar var çünkü. Ala kadar imkan onlar da dini vecibelerini yerine getirecekler. Şimdi Mehdiyet de bir bahardır. Mehdiyetin baharlığı sayesinde herkes nemalanacaktır. Tarikatlar da nemalanacak, değil mi? İlimler de nemalanacak, fenler de nemalanacak. Allah manevi nuru verdi, maddi nuru da veriyor. Onlat yapısı olacak, elektrik. Çekin bu elektriği, hizmeti biz yayamayız, tamim edemeyiz. Bu hizmet ancak bu şekilde imkanlarla dünyaya tamim edilecektir. Bak örtüşüyor. O halde demokrasi geldi mi herkese demokrasi olacak. Sadece Müslümanlar şey yapacak da gelişecek diğerine tat böyle bir şey olamaz. Peki o zaman onların hürriyeti nasıl anlayacağız? Onların hürriyeti bizi karıştırmaz mı? Onların bir arada serbest ortamda cereyan etmeleri bize ne mahsul getirir? Bedeller ne olur? Onu soruyorlar. Bence bu biraz uzun sürer.
Tamam.
Evet. Burada kalalım. El-Fatiha.